Sayın İsmail Saymaz, bugünkü Türkiye gündemine dilerseniz referandumla başlayalım. 16 Nisan'da Türkiye'de referandum halk oylaması yapılacak. Anayasa değişikliği önerisiyle ilgili olarak yurt dışında bu oylamalar yapıldı, sandıklar kapandı. Sıra şimdi Türkiye'de.
Son 10 gün aslında biraz iki cephe açısından rekabetin sertleştiği bir dönem oldu. Bir kere Ana Muhalefet Partisi Hayır cephesinin tek lider olarak bu rekabette birinci kutubu temsil ediyor. Çünkü HDP cephesinin liderleri cezaevinde biliyorsunuz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kimi muhalif liderleri var. Fakat bunlar zaten Milliyetçi Hareket Partisi'ni temsil etmekten çok kendilerini temsil ediyorlar. Ve daha çok CHP'nin bulunduğu alanlarda faaliyet gösteriyorlar. Hayır diyeceğini açıklayan Saadet Partisi ise açık alanda bir faaliyet yürütmüyor. O bakımdan CHP esasen bu kampanyada Hayır cephesinin liderliği üstlenmiş durumda. Anketlerde görünen o ki en az %45 oy çıkacak Hayır'a. Bir önceki seçimde CHP'nin ve HDP'nin oy toplamı %35'i buluyor. Bu gösteriyor ki Hayır cephesi bir önceki seçimde aldıkları oyun en az %10 üzerinde bir oya ulaşabilmiş durumda. Belirtmek gerekir ki bu iki partinin yarattığı tesir bakımından olağanüstü bir başarı. En az %45 olarak söylüyorum, bunun üzerine çıkacağını tahmin ediyorum. Hayır cephesi son ana kadar iyi geldi ama geçen hafta itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kimi yaklaşımlar Hayır cephesinin moralini bozdu diyebiliriz. Bunlardan biri CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un Halk TV'de yaptığı konuşmada eğer evet çıkarsa biz de Atatürk gibi Erzurum'a, Samsun'a çıkar, denize dökeriz ifadesiydi. İktidar cephesi bu ifadenin evetçileri denize dökeriz anlamına geldiğini savunarak bir kampanya başlattı. CHP'yi bir ölçüde geriletti bu yaklaşım. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'u kontrollü darbe diye niteleyen açıklamaları iktidar cephesinden sert ve aynı zamanda Sayın Devlet Bahçeli'den sert bir karşılık aldı. Bu iki tartışma son bir haftaya kadar yumuşak başlı bir politika izleyen, kendisini görünmez kılan bir politika izleyen CHP açısından etkin bir muhalefet partisi olarak öne çıktığı bir süreci geri getirdi. Bu bakımdan CHP'nin Hayır cephesi açısından daha hırçın olduğu son bir haftaya girmiş olduk. Kimi anketörler bu yaklaşımların ve aynı zamanda Hollanda meselesinin evet cephesinde kararsızlığını eritip evet miktarını yükseltme şeklinde sonuç verdiğini iddia ediyor. İktidar partisi ise biraz daha moralli görünüyor esasen. Ama şunu peşine belirtmek gerekir. Devletin bütün imkanları evet cephesinde seferber ediliyor. Kamu yayıncılığı yapan devlet televizyonu şu an evet cephesinde seferber ediliyor. Türkiye'ye yabancı, Türkiye'yi bilmeyen yabancı bir turist gelse, herhangi bir şehirde geçse, evet ilanları, evet dövizleri arasında sadece şunu düşünecektir. Demek ki bu ülkede herhalde %100 evet çıkacak diye düşünecektir. Bu ülkede bir kampanya, tek taraflı ve devlet imkanlarının seferber edildiği bir kampanya söz konusu. Evet cephesi bu kampanya tazikiyle son bir haftaya girdi. Ancak halen daha zafer diyebileceği ve onu ilan edebileceği bir yüzdeye erişmiş değil. Ya da böyle bir açıklama yapılmıyor.
Kararsızların ve oy vermek istemiyorum ya da vermeyeceğim diyenlerin durumuyla ilgili neler söylenebilir? Bir takım iddialar var ki hayır demekten çekinen veya açıkça hayır oyu vereceğini söylemek istemeyen işte memur gibi, esnaf gibi kesimlerden olan kişiler ya kararsız olduklarını söylüyorlar ya da evet diyeceğini belirterek sonra ben sandık başında bildiğimi okurum diyecekler gibi bir takım iddialar da var. Böyle gizli bir takım oylar var ortada, yüzen oylar var gibi yorumlarda bulunanlar da var. Yani anketlerin sağlıklı sonuç vermediğini belirten kişiler çok.
Aynı fikirdeydi. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı mitinglere okullar iptal edilerek ya da o gün toplantı kararı alınarak öğrencilerin gitmesi sağlanıyor. Bazı bölgelerde belediye işçilerinin gitmesi sağlanıyor. Bazı yerlerde kamu görevlilerinin gitmesi sağlanıyor. Bu durumda şöyle bir tablo oluştu. Bunun altını çizmem gerekiyor. Artık bazı yurttaşların bilhassa aralarında kamu görevlilerinde olduğu bazı yurttaşların açık alanda kendilerini evetçi diye göstermesi şeklinde sanki bir zorunluluk oluşmuş durumda. Zira hayır demenin maliyeti ağır olabilir. Hayır dediğinizde terörist diye hafta yiyebilir ya da ne bileyim. Kamu çalışanıysanız bundan ötürü zarar görebilirsiniz. Bu nedenle şöyle bir hal ortaya çıktı. Bazı seçmenler açısından iki tane görüş var artık. Biri o seçmenin resmi görüşü, bu evet'e tekabül ediyor. Biri de şahsi görüşü. Resmi görüş olarak evet açıklayan bir seçmen acaba sandık başında da evet der mi? Yani resmi görüşe, şahsi görüşe dönüşür mü? Böyle bir ikilem oluştu ve bu ikilemde olan bir kitle var. Açık alanda evet diyen ve onu ne kadar şahsi görüşe dönüştüreceği henüz belli olmayan. Bu yüzden Türkiye'de hatta kararımız evet, oyumuz hayır şeklinde diye böyle tarif edilen bir grup bile doğdu neredeyse. Sandığa gitmeyecek olanlara dahil değil bunlar. Kararsız kitleye de dahil değil bunlar. HDP hayır görüş açıkladı ancak ona oy verenleri sandığa ne kadar taşıyacağı noktasında bir tereddüt ve bir belirsizlik var. HDP seçmenleri sandığa gittikleri takdirde hayır dedikleri onlardan bekleniyor. Ancak sandığa gitme motivasyonunun yüksek olmadığı görülüyor. Öbür taraftan Adalet ve Kalkınma Partili olup referandumda ne yönde karar vereceğini henüz netleştirmeyen bir topluluktan söz ediliyor. Cumhuriyet Halk Partililer arasında kararsızlar diye bir grup yok. HDP'liler arasında kararsızlar diye bir grup yok. MHP'de %80 oranında kararsızlar diye bir durum yok. Kararsızlar verilen grup Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde. Kararsızlar cephesinin son 10 günde giderek azaldığı ve kararsızların evet'e döndüğü şeklinde iktidar cephesinden bir değerlendirme var. Ancak anketörlerin bazıları ise kararsız olduğunu beyan edenlerin aslında gizli hayırcı olduğu değerlendirmesini yapıyor. Tam da bu nedenle anketlerin tamamına yakını yanılabilir. Çünkü anketler esasen insanların resmi görüşlerini beyan ettikleri alanlardır. Sandık başında şahsi görüşler öne çıkabilir. Dolayısıyla bu durum, bu hal anketlerin yanılabileceği bir sonucun doğma ihtimalinin içinde barındırıyor. Yurttaşlar eğer sandığa gider ve oylarını kullanırlarsa.
Gelelim Suriye'ye. Suriye'deki gelişmeler ilerliyor. Türkiye'ye de tabii yansıyor ve çok yakından ilgilendiriyor Suriye'deki gelişmeler. Amerika Birleşik Devletleri'nin füze saldırısı gerçekleşti ve bir ikincisinin gerçekleşme olasılığından söz ediliyor. Suriye'nin kimyasal saldırı gerçekleştirdiği iddiası da Rusya ve Suriye tarafından reddedilmekle birlikte dünyanın çok büyük bir kesimi tarafından kabul görüyor. Bu arada da bazı köşe yazarları bunu adeta Irak'taki duruma benzetiyor. Irak'a ilk yapılan saldırılara Saddam'ın kimyasal silah barındırdığı şeklindeki iddiaların sonradan gerçek olmadığı, hatta özür dilendiği şeklinde bir koalisyon tarafından bunun gerçek olmadığı açıklandı sonradan. Buna benzer bir şey Suriye'de de mi yaşanıyor diye soru işaretleri var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Geçen hafta İdlib'de Suriye devleti El-Nusra'ya ait olduğunu iddia ettiği bir mühimmat deposunu vurduğunu kabul etmişti. Ve anlıyoruz ki bu saldırıdan sonra bir gaz açığa çıktı ve yüze yakın insan hayatını kaybetti. Şimdi burada sorulması gereken soru şu. Suriye devlet güçleri atış yaptıkları mühimmat deposunda bu gazın varlığından haberdar mıydılar? Haberdarlarsa bu esasen katliamda fail oldukları gerçeğini ortaya koyar. Yok eğer atış yaptıkları depoda mühimmatlar arasında bu gazın olduğunu bilmiyorlarsa o halde sarin gazı ve benzeri gazların Suriye'de muhalifler diye tanımlanan silahlı İslamcı unsurlar arasında da var olduğunu, onlar tarafından kullanıldığını ortaya koyar. Şimdi bu tam netleşmemişken çok çabuk bir gün içerisinde Suriye devletini muhaliflerin bulunduğu alanlarda kimyasal silah kullanmakla itham eden çabucak verilmiş bir karar ve bu kararın sonucunda Suriye'ye Amerikan müdahalesinin geldiğini gördük. Esasen burada kimyasal gazdan etkilenmiş ve Türkiye'ye getirildiğinde hayatını kaybeden 3 kişi vardı ve Türkiye devleti bu 3 kişinin kimyasal gazdan öldüğünü deklare etti. Evet bu bir veri ama Rusya'nın ısrarla altını çizdiği şuydu, araştırmaların tamamlanmadığı ve Suriye'deki kimyasal gazın kimler tarafından bulundurulduğu ve kullanıldıysa kimler tarafından kullanıldığı meselesinin aydınlığa kavuşmadığı noktasında itirazı vardı. Dolayısıyla bu itiraz bir ölçüde haklı gibi görünüyor. Amerika 2003'te Irak'ta yaptığına benzer bir şekilde bu vaziyeti çabucak gerekçe kabul ederek Suriye'yi hedef aldı. Ama Suriye'de tabii atış yaptığı alan esasen çok da devletin kalbi denilebilecek bir nokta değildi. Esasen bir gözdağı niteliğinde olan, devletin çokça hasar görmediği, zaten az sayıda insanın hayatını kaybettiği bir saldırı oldu. Ama kanaatim o ki burada Amerika'nın hedef aldığı aslında Suriye devletinin kendisi değil. Esasen burada Suriye'de vücut bulan Rusya varlığı, o varlığın arkasında duran İran gölgesi ve daha uzaktaki Çin'in nefesidir. Amerika esasen Suriye'yi vurarak, Suriye'de bir havalimanı vurarak bunlara gözdağı vermiştir. Ve bu güçlere bu bölgede hala söz sahibi olan benim. Eğer Irak'tan çekildiysem Suriye'nin baştan dönerim mesajı verdi. burada halen daha vekalet savaşı sürmektedir. Çok çabucak bunu bir Suriye, Amerika ya da Suriye muhalifler çatışması ya da tartışması diye ele almak, meseleyi hafife almak olur. Burada büyük bir vekalet ve vesayet savaşı var. Amerika kimyasal saldırı iddiasına yola çıkarak esasen Suriye'ye atış yaparken Rusya'yı ve özünde İran'ı hedef aldı. Dün Rusya ve İran ortak bir açıklama yaparak Suriye'ye yapılmış saldırıya karşı cevap verdiklerini beyan ettiler. Bu da hakimiyet savaşının Suriye üzerine yürüdüğünü gösteriyor. Türkiye'nin buradaki rolü itibariyle şunu söylemek mümkün. Türkiye'nin yaklaşık 5 yıldır sürdürmekte olduğu Suriye politikası hayat karşısında yenildi. Gerçekliği yoktu ve başarısız olundu. Amerika'nın müdahale edeceği söylentisi başladığı anda Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan operasyona destek veren, gerekirse Türkiye'nin de burada rol alabileceğini beyan eden bir yaklaşım sergiledi. Esasen Türkiye'de hakim hava Amerikan müdahalesi yoluyla Esad'ın devrilmesi söz konusu olursa Türkiye'nin bundan hoşnut olacağı ve bu sayede Suriye'de söz sahibi, danış sahibi olabileceği yönünde gelişiyor. Hali hazırda bu Amerikan müdahalesinin ikinci adımın olabileceği düşünülüyor. Ancak ikinci adımın Rusya ile Amerika'yı karşı karşıya getirebilen ya da NATO karşısında, NATO'nun bir bölümü karşısında Suriye, İran, Çin cephesini karşı karşıya getirebilecek bir üçüncü dünya savaşı riskini akla getiriyor. Türkiye tam da böyle bir savaşa komşu olacak bir ülke olarak bütün bu gerilimden Suriye'den sonra en çok zarar görecek ülke olarak kendini gösteriyor.
Bu arada İran'dan da Ruhani'nin açıklaması var. Esad'ın adeta görevden çekilmesini ima edecek bir takım açıklamalar geldi. Reform beklentisi olduğu şeklinde Ruhani bir açıklama yaptı dün. Bu da acaba İran'ın Suriye'yi ya da Esad'ı en azından yalnız bırakma planları gibi algılanabilir mi?
Zannetmiyorum. Bu açıklamayı evet bir yere yazmak gerekir ama ben İran'ın Rusya'dan bağımsız bir politika izleyeceğini ve Suriye'de bir geri adım atacağını pek zannetmiyorum. Çünkü İran öyle veya böyle Orta Doğu'da geniş Şii nüfusun hamisi, temsilcisi, söz sahibi olarak bir kere kabul edilmiş durumda. Söz konusu tartışma içerisinde böyle bir tutum almış olsa dahi Suriye'deki hakimiyet savaşında, Suriye'deki vekalet ve vesayet savaşında İran bir dinamiği yerinde tutuyor. Hali hazırda Irak savaşı içerisinde kendi birikimiyle var. Keza Suriye'ye moral desteğiyle var. İran'la eş güdümlü denebilecek Hizbullah Suriye'de faal bir biçimde var. Dolayısıyla böyle bir ilişki ve varlık ve vekalet meselesinden geri adım atabileceğini, Suriye'yi yalnız bırakabileceğini ya da Rusya'yı yalnız bırakabileceğini ben düşünmüyorum.
Sayın Saymaz, çok teşekkür ediyoruz bugünkü değerlendirmeleriniz için. Önümüzdeki günlerde yine birlikte olana dek kalın sağlıcakla.